bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ramses, Kadeş Savaşı, Christian Jack. Remzi Kitabevi, 3. basım, Ocak 1999. Çeviren A. Rıza Yalt. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Silah gücü çok üstün olan Hitit ordusu tarafından tehdit edilen Mısır'ın büyük bir savaşa girişmesi kaçınılmaz görünmektedir. Kötü bir büyüye kurban olan Kraliçe Nefertari'nin sağlığı giderek bozulurken ve Mısır topraklarına sızan Hitit casus şebekesi ortalığı kasıp kavururken Ramses bu savaşa nasıl hazırlanacaktır? Ramses, kraliçeyi kurtarabilecek tek ilacı bulmak için güneye gitmek, sonra da kuzeyde Hititlerle savaşmak zorundadır. 1. Danyo'nun atı, görkemli Firavun Seti'nin Güney Suriye'de kurduğu Aslan İni adlı kasabaya giden yolda dört nala koşuyordu. Baba tarafından Mısırlı, ana tarafından Suriyeli olan Danyo, şerefli bir meslek olarak kabul edilen postacılığı seçmiş ve acil mesajları iletmekle görevlendirilmişti. Mısır Posta İdaresi ona at, yiyecek ve giysi veriyordu. Danyo görevi gereği Kuzeydoğu sınırındaki Sile kentinde kendisine tahsis edilen evde oturuyor, posta menzillerinde ücretsiz olarak kalıyordu. Kısacası güzel bir yaşamı vardı. Ardı arkası kesilmeyen yolculukları sırasında birçok Suriyeli kadınla beraber olmuştu. Ancak zaman zaman bu kadınlardan bazıları bir devlet memuruyla evlenmek niyetinde olduklarını saklamamışlardı. Danyo, ilişkinin ciddi boyutlara ulaşacağını anlar anlamaz çareyi kaçmakta buluyordu. Annesi ve babası köyün müneccimi sayesinde oğullarının yerinde duramaz mizacını yıllar önce öğrenmişlerdi. Danyo çok becerikli bir metresin kolları arasında yaşasa bile bir yere bağlanıp kapatılmış olmaya dayanamıyordu. Onun gözünde tüketilecek uzaklıklar ve gidilen tozlu yollardan başka hiçbir şeyin değeri yoktu. Titiz ve düzenli bir insan olan Danyo, amirlerinin de dikkatini çekmişti. Bu mesleğe başladığı günden beri bir tek mektup kaybetmemiş, acelesi olan mektupları sahiplerini memnun etmek için çoğu kez vaktinden önce yerine ulaştırmıştı. Mektupları olabildiğince hızlı dağıtmak onun için en kutsal görevdi. Seti'nin ölümünden sonra Ramses'in tahta çıktığı sırada birçok Mısırlı gibi Danyo da Firavun'un büyük bir savaşçı kimliğine bürüneceğinden ve Mısır'ın merkez olacağı çok büyük bir imparatorluğu kurmak amacıyla ordusu ile Asya'yı ele geçirmeye çalışacağından korkmuştu. Oysa Ramses, hükümdarlığının ilk 4 yılı boyunca Luxor Tapınağı'nı büyütmüş, Karnak'ın büyük sütunu salonunu tamamlamış, Teb'in batı kıyısında milyonlarca yılın tapınağının inşaatına başlamış ve Delta'da Mısır'ın yeni başkenti olan Pi Ramses'i kurmuştu. Bu süre boyunca Ramses, babasının dış politikasında değişiklik yapmamış, Anadolu'nun korkunç savaşçıları Hititlerle imzalanan karşılıklı saldırmazlık paktına uymuştu. Hititler de Mısır'ın Güney Suriye'deki koruyucu devlet konumuna saygı gösteriyordu. Gelecek güzel günlere sahne olabilirdi. Ama Horus yolundaki kalelerle Pi Ramses arasında karşılıklı olarak yapılan askeri yazışmaların alışılmışın çok üzerine çıkması bunun aksini gösteriyordu. Danyo amirlerine ve subaylara bu gelişmenin ne anlama geldiğini sormuştu. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Ama Kuzey Suriye'de ve Mısır'ın etkisi altında olan Amuru'da, dipnot, Amuru yaklaşık olarak bugünkü Lübnan'ın bulunduğu yer, bile ayaklanmalar olduğundan söz ediliyordu. Hiç kuşku yok ki Danyo'nun götürdüğü mektupların amacı Kuzeydoğu'daki tahkimat hattı olan Horus yolundaki kale komutanlarının en kısa sürede alarm durumuna geçmelerini sağlamaktı. Seti Mısır'ı ani bir saldırıdan korumak üzere Kenan ülkesi, dipnot Kenan ülkesi, Filistin ve Fenike topraklarını kapsıyordu. Amuru ve Güney Suriye'den oluşan çok geniş bir tampon bölge yaratmıştı. Elbette bu duruma güvenmemek, her an huzursuzluk çıkan bu bölgelerdeki prenslikleri sürekli gözetim altında bulundurmak ve sık sık onları yola getirmek gerekiyordu. Nubya'nın altını her mevsim değişikliğinde yeniden ortaya çıkan başkaldır isteğini çabucak yatıştırıyordu. Bu bölgedeki Mısır birliklerinin varlığı ve Hasat Bayramı gibi önemli kutlamalarda yapılan askeri törenler de her an tehdit altında olan barışı korumak için etkili oluyordu. Geçmiş yıllarda Horus yolunda yer alan Mısır kalelerinin kapıları birçok kez kapanmış, bütün yabancıların sınırı geçmeleri yasaklanmıştı. Hititler bu kalelere hiç saldırmamışlar ve büyük bir savaş tehlikesi hiçbir zaman yaşanmamıştı. Danyo bundan ötürü iyimserliğini koruyordu. Hititler Mısır ordusunun gücünü biliyor, Mısırlılar da Anadolu'nun bu acımasız kavminden çekiniyorlardı. İki ülkede girişecekleri bir savaştan güçlerini yitirmiş olarak çıkacaklarını bildikleri için mevzilerinden çıkmadan sözlü meydan okumalarla yetiniyordu. Ramses ülkesinde yürüttüğü büyük imar programıyla öylesine meşguldü ki bir çatışmayı körüklemek niyetinde değildi. Danyo, Aslan İni kasabasına ait tarım alanlarının sınırını belli eden dikili taşın önünden dört nala geçti. Sonra atını dizginledi, geri döndü. Normal olmayan bir ayrıntı gözüne çarpmıştı. Postacı dikili taşın önünde attan indi. Danyo gördüğü şey karşısında dehşete düşmüştü. Dikili taş parçalanmış, üzerindeki birçok hiyeroglif vurularak koparılmıştı. Okunulmaz hale gelen sihirli yazı artık kenti koruma niteliğini yitirmişti. Bütün bunları yapan her kimse ciddi olarak cezalandırılacaktı. Böyle bir taşa zarar vermek ölüm cezasını gerektirirdi. Hiç kuşkusuz postacı bu facianın ilk tanığıydı. Durumu bölge komutanına hemen bildirecekti. Felaketi öğrenen komutan ayrıntılı bir rapor yazıp firavuna gönderecekti. Danyo kasabaya baktığında şaşkınlıktan olduğu yerde kaldı. Aslan İni'nin çevresindeki tuğladan örülmüş surun büyük bir bölümü yıkılmış, giriş kapısının her iki yanında yer alan iki sfenks parçalanmış bir şekilde yan yatmıştı. Aslan İni saldırıya uğramıştı. Kasabadan hiçbir ses gelmiyordu. Normalde çok canlı ve gürültülü bir yerdi burası. Piyade birliklerinin eğitimi, süvarilerin at sürüşleri, çeşmenin yanındaki meydanda süre giden yüksek sesli tartışmalar, çocuk çığlıkları, eşek anırmaları. Alışık olmadığı bu sessizlik postacının soluğunu kesmişti. Ağzı kurumuştu, boğazı ateş gibi yanıyordu. Matarazının kapağını çıkardı ve kana kana su içti. Merakı korkusuna ağır bastı. Hemen geri dönüp en yakın garnizona haber vermesi gerekirdi ama ne olup bittiğini anlamak istedi. Danyo kaymakamdan hancısına kadar bu kasabada yaşayan herkesi tanırdı. Bazıları ile yakın dosttu. At kişledi ve şahı kalktı. Danyo boynunu okşayarak hayvanı yatıştırdı ama at yürümek istemedi. Danyo sessiz kasabaya yaya girdi. Buğday silolarının duvarları delinmiş, küpler kırılmıştı. Yiyecek ve içeceklerden hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi iki katlı olan küçük evlerin tümü yıkılmıştı. Saldırganların yakıp yıkma çılgınlığından kaymakamın evi de dahil hiçbir şey kurtulamamıştı. Küçük tapınağın bir duvarı bile ayakta kalmamıştı. Kutsal heykel ağır darbeler altında kırılmış, kafası gövdesinden ayrılmıştı. Ve her tarafta bunaltıcı, yoğun bir sessizlik vardı. Kuyunun içinde eşek leşleri, meydanda ise eşyaların ve papirüslerin yakıldığı ateşin kalıntıları vardı. Her tarafı bir koku kaplamıştı. Yapış yapış, yakıcı, mide bulandıran, genzi dolduran bir koku. Bu koku insanı kasabanın kuzeyinde güneşten korunmak için yapılmış geniş bir portikonun altında yer alan kasap dükkanına çekiyordu. Kesilen sığırlar orada parçalara ayrılır, büyük et parçaları büyük kazanlarda pişirilir, kümes hayvanları şişlere geçirilip kızartılırdı. Postacı çok canlı bir yer olan bu kasap dükkanını çok sever, mektuplarını dağıttıktan sonra burada karnını doyururdu. Olanları görünce Danyo'nun nefesi kesildi. Hepsi oradaydı. Askerler, tüccarlar, sanatkarlar, ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar, ana kuzusu bebekler. Hepsinin boğazları kesilmiş, birbirleri üzerine yığılmışlardı. Kaymakam kazığa oturtulmuş, müfrezenin üç subayı portikonun çatısını tutan kirişe asılmışlardı. Portikonun ağaç sütunlarından birinin üzerine Hitit harfleriyle yazılmış bir bildiri asılmıştı. Haddin'in güçlü hükümdarı Mutavalis'in ordusunun zaferi. Bütün düşmanları bu biçimde öleceklerdir. Hititler. Yaratılışlarına uygun olarak olanca şiddetiyle bir akın düzenlemişler, düşmanların bir tanesine bile yaşama hakkı tanımamışlardı. Ancak bu kez kontrolleri altında olan bölgenin dışına çıkmış, Mısır'ın kuzeydoğu sınırının yakınındaki bir kasabayı vurmuşlardı. Postacıyı şiddetli bir korku sardı. Ya Hitit komandoları yakınlarda dolaşıyorlarsa? Danyo gözünü bu korkunç manzaradan ayıramadan geriledi. İnsanları kılıçtan geçirip onları mezarsız bırakacak kadar zalim olunabilir miydi? Başı ateşler içinde yanan Danyo, sifenkslerin olduğu kapıya kadar yürüdü. Atı kaybolmuştu. Korkuya kapılan postacı, her an bir Hitit askeri görme endişesi içinde ufku dikkatle inceledi. Uzakta tepenin dibinden bir toz bulutu yükseldi. Savaş arabaları, ona doğru gelen savaş arabaları. Dehşete kapılan Danyo, soluğu tıkanıncaya dek koştu. 2. Delta'nın ortasında Ramses'in yarattığı yeni başkentin nüfusu şimdiden 100.000'i geçmişti. Nil'in kollarından Ra ile Avaris'in kuşattığı bu yeni kentin iklimi yazda dahil bütün sene boyunca çok güzeldi. İçinden çok sayıda su kanalı geçen kentte, kayık gezintilerinin yapıldığı bir eğlence gölü ve amatör balıkçıların olta ile avlanabildiği balıklı göletler vardı. Çevresindeki verimli topraklarda her türlü besin maddesinin bolca yetiştiği piram sese, kentteki binaların cephelerini süsleyen mavi renkteki vernikli tuğlalar nedeniyle Turkuaz Kent adı takılmıştı. Gerçekten de çok olağanüstü bir yerdi burası. Dört büyük kışlası ve sarayın hemen yanındaki silah fabrikasıyla her ne kadar savaşçı bir kent görünümünde olsa da insanlar kendi halinde, tasasız, uyumlu bir yaşam sürüyorlardı. Birkaç aydan beri işçiler silah fabrikasında gece gündüz çalışıyor, savaş arabası, zırh, kılıç, mızrak, kalkan ve ok yapıyordu. Fabrikanın orta yerindeki geniş döküm atölyesi bronz işçiliği konusunda iyice uzmanlaşmıştı. Hafif ve sağlam bir savaş arabası fabrikadan yeni çıkmıştı. Araba, sütunlu girişi olan büyük avluda garaja konan arabaların bulunduğu yere giden rampanın tepesinde duruyordu. Bu sırada ustabaşı son çalışmaları gözden geçiren marangozun omzuna dokundu. "Aşağıya rampanın başlangıcına bak, bu o değil mi?" "O mu?" Marangoz baktı. "Evet, ta kendisi. Yukarı ve aşağı mısırın sahibi, ışığın oğlu Ramses bu." Setinin yerine tahta oturan 26 yaşındaki firavun 4 yıldan beri ülkeyi yönetiyor, halkın sevgisini ve hayranlığını giderek daha çok kazanıyordu. Boyu 1.80'den fazla, atletik yapılı bu genç adamın uzunca bir yüzü, sapsarı saçları vardı. Alnı geniş ve açıktı. Yay şeklindeki kaşları gürdü. Burnu uzun, ince ve kemerliydi. Bakışları parlak ve derindi. Kulakları yuvarlak, dudakları etli, çenesi belirgindi. Ramses çevresindekilerin hiç duraksamadan doğaüstü olarak nitelendirecekleri bir güce sahipti. Babası Ramses'i birçok ağır deneyden geçirerek onu iktidara ve bugünlere hazırlamıştı. Ramses, ünlü Selefi Seti'den görkemli yetkisini almıştı. Üzerinde tören elbisesi olmasa bile sadece orada bulunması herkesten saygı görmesine yetiyordu. Kral rampayı çıktı ve savaş arabasını incelemeye başladı. Donup kalmış, öylece duran ustabaşı ile marangoz, firavunun bir hata bulmasından korkuyorlardı. Firavunun hiç kimseye haber vermeden fabrikayı denetlemesi, orada yapılan silahlara büyük bir önem verdiğini gösteriyordu. Ramses yüzeysel bir incelemeyle yetinmedi. Tahtadan yapılmış bir parçayı inceledi, arabanın okunu tarttı, tekerleklerin sağlamlığından emin oldu. "İyi bir çalışma," dedi. "Ancak bu arabanın sağlamlığını arazide denemek gerekir." Ustabaşı, "Bu konuda gerekli tedbirler alındı Majeste," diye açıklamada bulundu. "Bir arıza olduğu zaman arabacı sorunlu parçayı bize gönderiyor ve biz de hemen o parçayı değiştiriyoruz." "Çok arıza oluyor mu?" "Hayır Majeste. Atölye her arızadan sonra tüm hatalı parçaları değiştiriyor ve kullanılan malzemenin niteliğini artırıyor." "Çabalarınızı sürdürün." "Majeste, size bir soru sorabilir miyim?" "Sizi dinliyorum." "Yakında savaş çıkar mı?" "Korkuyor musun savaştan?" "Silah yapıyoruz ama bir savaştan da korkuyoruz. Kim bilir ne kadar Mısırlı ölür, ne kadar kadın dul kalır, ne kadar çocuk babasından mahrum olur. Tanrılar bizi böyle bir çarpışmadan korusun." "Umarım seni duyarlar. Ama Mısır tehdit edilecek olursa görevimiz ne olmalıdır?" Ustabaşı başını eğdi. "Ramses, Mısır bizim anamız, geçmişimiz ve geleceğimizdir," dedi. "Karşılık beklemeden verir, her an bağışta bulunur. Onun bu iyiliğine nankörlük, bencillik ve alçaklıkla mı karşılık vereceğiz? Yaşamak istiyoruz Majeste. Gerekirse firavun Mısır'ın yaşaması için hayatını verecektir. Sen rahat işine bak ustabaşı." Ramses'in başkenti öylesine güzeldi ki, Pi Ramses gerçekleşmiş bir düş, her geçen zamanın sürekli artırdığı bir mutluluktu. Bir zamanlar Asya'dan gelen istilacıların lanetli kenti olan eski Avaris, bugün akasya ve çınar ağaçlarının gölgesinde, zengin fakir herkesin huzur bulduğu büyüleyici bir kente dönüştürülmüştü. Kral, çiçeklerle bezenmiş patikaların ve yüzmeye elverişli kanalların bulunduğu yemyeşil kırlarda dolaşmaktan hoşlanırdı. Bol kokulu bir elmayı tadını çıkara çıkara yer, tatlı bir soğandan zevk alır, ırmak kıyılarındaki kumdan daha bol zeytinyağı veren uçsuz bucaksız zeytinliklerinde dolaşır, bahçelerden yayılan hoş kokuları ciğerlerine doldururdu. Hükümdarın bu gezintisi bir iç limanda sona ererdi. Buradaki hareketlilik her geçen gün artıyor, çevredeki depolara kentin zeytinleri, değerli madenler, ender bulunur kereste ve buğday yığılıyordu. Ramses bu son haftalarda ne kırlarda ne Turkuaz kentin sokaklarında dolaşıyordu. Zamanının büyük bir bölümünü kışlalarda üst subaylar ve erlerle birlikte geçiriyordu. Subaylarla erler yepyeni binalarda yaşamaktan pek memnun görünüyorlardı. Bir kısmı çok sayıda paralı askerden oluşan muvazzaf ordunun mensupları maaşlarından olduğu kadar yemeklerin kalitesinden de çok memnundular. Birçoğu sıkı eğitimden şikayet etseler bile kalıcı bir barış ortamının varlığı onların orduya daha önce girmemiş olmalarının hayıflanmalarına yol açmıştı. Ne kadar sıkı olursa olsun günlük eğitimden Hititlere karşı savaş durumu eğitimine geçmek en iyi yetiştirilmiş profesyonel askerler de dahil olmak üzere hiç kimsenin hoşuna gitmiyordu. Hepsi de o güne dek hiç yenilgiye uğramamış Anadolulu savaşçıların acımasızlığından korkuyordu. Ramses korkunun zihinlerde yavaş yavaş yer ettiğini hissetmişti. Kışlaları teker teker ziyaret ederek çeşitli ordu birliklerinin manevralarına katılarak bu moral bozukluğunu gidermeye çalışıyordu. Kral serin kanlı görünmek ve birliklerinin güvenini sağlamak zorundaydı. Ruhunu kemiren azaba rağmen. Bu kentteki sarayları, villaları ve evleri yapan Yahudi tuğlacı ekiplerini yöneten çocukluk arkadaşı Musa'nın kaçmak zorunda kaldığını bilerek nasıl mutlu olabilirdi? Musa, kralın eniştesi Sari'yi öldürmekle suçlanıyordu. Ancak Ramses bu suçlamanın doğruluğundan kuşku duyuyordu çünkü eski öğretmeni Sari'nin ona karşı bir komplo kurduğunu, buyruğu altındaki işçilere işkence ettiğini biliyordu. Musa bir tuzağa düşürülmüş olamaz mıydı? Ramses kaybolan ve o güne dek bulunamayan arkadaşını düşünmediği zamanlar Dışişleri Bakanı ağabeyi Şenar ve gizli servis şefi Aşa ile uzun saatler geçiriyordu. Şenar kardeşinin firavun olmasını engellemek için elinden geleni ardına koymamıştı. Ama görüldüğü kadarıyla bu konudaki başarısızlığı sonucu yola gelmişti ve görevini ciddiye alıyordu. Zeki ve parlak bir diplomat olan Aşa'ya gelince, o Ramses ve Musa'nın üniversite arkadaşıydı ve kralın tam güvenini kazanmıştı. Üçü her gün Suriye'den gelen haberleri inceliyor ve titizlikle durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Mısır, Hititlilerin ilerlemesine hangi noktaya kadar izin verecekti? Ramses, bürosundaki Yakın Doğu ve Asya'nın büyük haritasını sürekli olarak inceliyordu. Kuzeyde Anadolu yaylasının ortasında başkent Hattuşaş ile Hatti Krallığı, daha güneyde içinden Asi Irmağı'nın geçtiği Akdeniz boyunca uzanan engin Suriye yer alıyordu. Suriye'deki en güçlü kale olan Kadeş, Hititlerin kontrolündeydi. Daha aşağıda ise Mısır egemenliği altında olan Amuru eyaleti ile Biblos, dipnot, Biblos şimdiki Cübeyl kasabası, Tir, dipnot, Sur ve Şidar, dipnot, Sayda, limanları ve sonra da prensleri firavuna bağlı olan Kenan ülkesi geliyordu. Mısırlıların başkenti Pi Ramses ile Hitit hükümdarı Muvattalis'in oturduğu Hattuşaş arasındaki uzaklık 800 kilometreydi. Mısır'ın kuzeydoğu sınırından Suriye'nin ortasına kadar uzanan bir tampon bölge sayesinde Mısır'ın her türlü istilaya karşı korunmuş olduğu görülüyordu. Ancak Hititler Seti'nin zorla kabul ettirdiği bu durumdan memnun değillerdi. Anadolu savaşçıları topraklarından çıkıp Suriye'nin başlıca kenti olan Şam yönünde yarma hareketi gerçekleştirmek istiyorlardı. En azından Aşağı casuslarından aldığı raporlara dayanarak öyle düşünüyordu. Ramses düşmanı kuzeye doğru püskürtmek niyetiyle ordunun başına geçmeden önce kesin bilgi elde etmek istiyordu. Şenar da Aşağı da kesin görüş belirtmekten kaçınıyorlardı. Ölçüp biçtikten sonra bir karara varmak ve buna uygun eyleme geçmek yetkisi firavuna, yalnızca firavuna aitti. İçinden geldiği gibi davranan Ramses, Hititlerin çevirdikleri dolapları öğrenir öğrenmez karşı saldırıya geçmek istiyordu. Ancak birliklerin hazırlanmasına önemli tüm teçhizatın Memphis'ten Pi Ramses'e nakledilmiş olmasına rağmen en az birkaç hafta, en çok da birkaç ay gerekiyordu. Kralın sabırsızlıkla geçireceği bu mühlet belki de yararsız bir çatışmayı önleyecekti. Çünkü 10 günden beri Orta Suriye'den kaygı verici hiçbir haber gelmiyordu. Ramses sarayın kuşhanesine doğru yürüdü. Bu kuşhanede sinek kuşları, ala kargalar, baştan karalar, çavuş kuşları ve daha birçok kuş çınarların gölgesinden üzerinde mavi lotusların bulunduğu havuzların suyundan yararlanıyorlardı. Ramses orada Nefertari'nin lavtasından yayılan eski bir melodiyi duyacağına emindi. Kralın karısı, tatlı aşkı Nefertari yüreğini dolduran tek kadındı. Soylu bir aileden gelmediği halde saraydaki bütün güzellerden daha güzeldi. Bal gibi tatlı bir sesi vardı ama gereksiz konuşmayı sevmezdi. Nefertari genç kızken taşradaki bir tapınağa kapanarak kendisini dinsel düşüncelere bırakmaya karar vermişti. Prens Ramses ona delicesine aşık olmuştu. O zamanlar her ikisi de evlenip kral ve kraliçe olacaklarını ve Mısır'ın yazgısını yükleneceklerini hiç düşünmemişlerdi. Parlak siyah saçları, yeşil mavi gözleri, sessizliği ve derin düşünceli tutumuyla Nefertari saray halkının gönlünü fethetmişti. Ağırbaşlı ve etkin kişiliğiyle Ramses'e yardım ediyor, hem Mısır'ın kraliçesi hem de Ramses'in eşi olma görevini bir arada yürütebilme mucizesini gösteriyordu. Krala verdiği kızı Meritamon annesine benziyordu. Nefertari'nin artık çocuğu olmayacaktı. Ama bu acı onun üzerinden ilkbahar meltemi gibi geçmişti. Ramses'i ilk karşılaştıkları andan beri geçen 9 yıl boyunca gün geçtikçe büyüyen aşklarının halkını da mutlu ettiğini biliyordu. Ramses ona görünmeden karısını hayranlıkla seyretti. Neferteri uçup uçup koluna konan bir çavuş kuşuyla konuşuyor, kuş da ona neşeli ötüşleriyle cevap veriyordu. Yakındasın değil mi? Ramses ilerledi. Her zaman olduğu gibi kocasının yakında olduğunu hissetmişti. Kraliçe, bugün kuşlar oldukça sinirli, fırtına çıkacak herhalde. Saraydakiler neden söz ediyor? Kendilerini avutuyorlar. Düşmanın korkaklığını alaya alıyorlar. Silahlarımızın gücünü göklere çıkarıyorlar. Yeni evliliklerden söz edip olası tayinleri gözlüyorlar. Peki kral hakkında ne diyorlar? Giderek babasına daha çok benzediğini ve ülkeyi felaketlere karşı koruyabileceğini söylüyorlar. Keşke saray nedimleri gerçeği söyleyebilselerdi. Ramses Nefertari'yi kollarına aldı. Nefertari başını kocasının omzuna koyarak sordu. Kötü haberler mi var? Her şey sakin görünüyor. Hitit baskınları sona mı erdi? Aşağı kaygı verici bir haber almadı. Savaşmaya hazır mıyız? Askerlerimizin hiçbiri Anadolu savaşçılarının karşısına çıkmaya hevesi görünmüyor. En deneyimli askerler Hititleri yenmemiz için hiçbir şansımız olmadığı kanısındalar. Ya senin düşüncen? Bu kadar büyük bir savaşa girmek bende olmayan bir deneyimi gerektirir. Babam bile böylesine tehlikeli bir serüvene girmeyi göze alamadı. Şayet Hititler tutumlarında bir değişiklik yapmamışlarsa bu onların zaferi kazanacaklarına inandıklarını gösterir. Geçmişte Mısır kraliçeleri ülkelerinin bağımsızlığını sürdürmek için olağanca güçleriyle savaştılar. Ben de şiddetten nefret etmeme rağmen savaş kaçınılmaz olduğunda yanında olacağım. Birden kuşhanedeki kuşlar gürültülü bir biçimde uçuşmaya başladılar. Çavuş kuşu çınarın en yüksek dalına kondu. Öteki kuşlar da her yöne dağıldılar. Ramses ile Nefertari başlarını kaldırdılar ve zorlukla uçan bir posta güvercini gördüler. Yorgunluktan tükenmiş olan kuş konacağı yeri arıyormuş gibi görünüyordu. Kral kuşu karşılamak istercesine kolunu uzattı. Güvercin önünde yere kondu. Kuşun sağ bacağına birkaç santim uzunluğunda küçük bir papirüs bağlanmıştı. Papirüsün üzerindeki metin çok küçük hieroglif harflerle yazılmıştı ama kolay okunuyordu. Metnin altında ordu katibinin imzası vardı. Ramses okumayı sürdürdükçe gövdesine bir kılıcın saplandığını hissediyordu. Nefertari'ye haklısın dedi. Fırtınadan korkuyordun ve işte patladı bile. 3. Pi Ramses'in büyük toplantı salonu Mısır harikalarından biriydi. Salona anıtsal bir merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin her iki yanında yenilgiye uğratılmış düşmanların resimleri vardı. Bu resimler kötülük güçlerini temsil ediyordu. Durmaksızın yeniden doğan bu güçleri Maat yasasına boyun eğdirtecek tek kişi Firavundu. Giriş kapısının çevresinde hükümdarın tahta çıkışına tanık olan adlar beyaz zeminli kartuşların içine mavi renkte yazılmıştı. Oval biçimdeki kartuşlar yaratıcının oğlu ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan Firavun'un hükmettiği evreni temsil ediyorlardı. Ramses'e ait olan bu salonun eşiğini geçen herkes mutluluk kaynağı olan bu güzellik karşısında hayran kalıyordu. Yere vernikli rengarenk çiniler döşenmişti. Çinilerin üzerindeki havuz ve çiçek figürleri arasında mavi yeşil bir gölcüğün üzerinde duran bir ördekle beyaz lotusların arasından ustaca süzülen bir balık görülüyordu. Duvarlarda kullanılan soluk yeşil, koyu kırmızı, açık mavi, altın sarısı ve kirli beyaz renkler sazlıklarda neşeyle oynaşırken resmedilen kuşlara can veriyordu. Lotusların, haşhaşların, gelinciklerin, papatyaların ve mavi kantaronların yer aldığı çiçek frizleri bakışları birden kendi üzerine çekiyordu. Birçokları için bu salonun başyapıtı çok sayıda gül hatminin doldurduğu arka plan önünde kutsal düşüncelere dalmış olarak resmedilmiş genç bir kadının yüzüydü. Bu yüzün Nefertari ile benzerliği öylesine belirgindi ki hiç kimse hükümdarın karısına duyduğu saygıyı simgelediğinden kuşku duymuyordu. Ramses altın tahtının bulunduğu yere giden merdivenlerin karanlıklardan gelen düşmanı ağzının içine almış bir aslan figürüyle süslü son basamağını çıkarken Mısır egemenliğindeki Güney Suriye'den gelen ve dikenleri kalbini delen gül hatmilere baktı. Saray halkı tümüyle sessizdi. Bakanlar ve yardımcıları, krallık katipleri, tören görevlileri, büyücüler ve onların kutsal bilimler uzmanları, resmi görevli hanımlar, günlük bağış sorumluları, sırların koruyucuları ve neşeli ama titiz olan saray yönetim görevlisi Rom'un salona girmelerine izin verdiği diğer tüm erkekler ve kadınlar hazırdı.